Buyrukların amacı. Mısır'dan çıkış 20. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Son iki dersimizde Tanrı'nın Sina Dağı'na, İsrail oymaklarına 10 kutsal buyruğunu vermek için nasıl ateş, gök gürültüsü ve şimşekler içinde indiğini gördük. Tanrı ilk buyruğunda onlara şöyle dedi: "Benden başka Tanrın olmayacak." İkinci buyruk: "Kendine put yapmayacaksın." Üçüncü buyruk: "Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın." Dördüncü buyruk: "Şabat gününü kutsal sayarak anımsa." Beşinci buyruk: "Annene, babana saygı göster." Altıncı buyruk: "Adam öldürmeyeceksin." Yedinci buyruk: "Zina etmeyeceksin." Sekizinci buyruk: "Çalmayacaksın." Dokuzuncu buyruk: "Yalan söylemeyeceksin." Onuncu buyruk: "Komşunun sahip olduğu hiçbir şeye göz dikmeyeceksin."
Tanrı'nın Musa'ya ve İsraillilere göndermiş olduğu 10 buyruk bunlardır. Tanrı şu sözleriyle onların üzerine ağır bir yük koymuş oldu. 10 buyruğun talep ettiği her şeyi eksiksiz olarak yerine getirebilen benimle sonsuza kadar yaşamaya layıktır. Ancak tüm yasayı yerine getiren ama tek bir noktada ondan sapan kişi yasanın tamamını ihlal etmekten suçlu olacak ve benden sonsuza kadar ayrı kalacaktır. Tanrı'nın Sina Dağı'nda İsrail oymaklarına getirdiği kutsallık yolu buydu. Tanrı, İsrail oymaklarının ona her konuda itaat etmelerini buyurdu. Evet, her konuda. Günahkarlar Tanrı'nın tüm buyruklarını yerine getirebilecek güçte midirler? Hayır, değildirler. Ama buna rağmen yine de kutsal olan Tanrı'nın talep ettiği budur. Bu nedenle bugün önümüzdeki büyük soru şudur: Tanrı, eksiksiz olarak yerine getiremeyeceklerini bilmesine rağmen 10 buyruğunu İsrailoğullarına neden verdi? Tanrı, Adem'in soyunun üzerine neden böyle ağır bir yük koydu? Daha önce İsrailoğullarının Rabbin söylediği her şeyi yapacağız dediklerini görmüştük. Ama yine de Tanrı, onların kendisinin talep ettiği her şeyi yerine getiremeyeceklerini biliyordu. Ama İsrailliler Tanrı'nın isteğini eksiksiz olarak yapabilecek güçten yoksun olduklarının farkında değildiler. Tanrı'dan ve onun büyük yüceliğinden ne kadar uzakta bulunduklarını anlamamışlardı. Tanrı'nın İsraillere 10 mükemmel buyruk vererek, "Bu buyrukların hepsini yerine getirin eğer getirebilirseniz. Ama tek bir konuda bile yasadan saparsanız benden sonsuza kadar uzak kalacaksınız." demesinin tam olarak nedeni buydu. Tanrı bu ağır buyruklar aracılığıyla İsrail oymaklarına onu hoşnut etme konusunda yetersiz olduklarını açıklamayı amaçlıyordu. Tanrı İsrailoğullarının onun tüm buyruklarını izleyemeyeceklerini biliyordu. Ama onlar henüz bunun farkında değillerdi. İsrailler günümüzün dindar insanlarına benzerlerdi. Sahip oldukları yanlış düşünce şuydu: Tanrı bizim yalnızca iyilik yapmamız için uğraşmamızı ister ve yargı gününde eğer iyi işlerimiz, sevaplarımız, kötü işlerimizden, günahlarımızdan ağır basarsa Tanrı o zaman bize gel ve huzurumda sonsuza kadar kal diyecektir. Ancak yine de böyle düşünen kişiler hatalıdırlar ve kutsal yazıları ya da Tanrı'nın kutsallığını bilmezler. Tanrı mükemmeldir ve tek bir günah bile görmezlikten gelemez. Bir örnek verecek olursak, atamız Adem Tanrı tarafından cennet bahçesinden kovulmadan önce kaç tane günah işlemişti? 10 günah ya da 100 günah, belki de 1000. Hayır, işlediği günah yalnızca bir taneydi ve Adem'in cennet bahçesinden atılmasını gerektirecek kadar yeterliydi. Tek bir günah ve Adem Tanrı'nın önünde artık mükemmel değildi. Tek bir günah yüzünden Adem artık Tanrı'ya yaklaşamazdı. Tek bir günah nedeniyle Adem'in ölmesi gerekti. Tek bir günah Adem'in sonsuz ateşte bir yer edinmesi için yeterliydi. Evet, Tanrı kutsaldır ve günahı hafife alamaz. Bu nedenle İsrailoğullarına şöyle dedi: "Yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur." Yakup 2:10. Bu nedenle Eğer Tanrı'nın kutsallığı böyleyse, bilmek istediğimiz şey şudur. Tanrı, yasayı kusursuz bir şekilde hiç kimsenin yerine getiremeyeceğini biliyordu. O zaman İsraillere 10 buyruğu neden verdi? Tanrı'nın bu soruya verdiği yanıtı dinleyelim. Yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Romalılar 3:20. O zaman 10 buyruğun amacı nedir? Günahı uzaklaştırmak mı? Tanrı'nın bu soruya verdiği yanıt şudur. Hayır, buyrukların amacı günahı açıklamaktır. Ya da New'deki çeviriye göre bizi günah konusunda bilinçlendirmek. Bu önemli noktayı kavradınız mı? Tanrı 10 kutsal buyruğunu Musa'ya ve İsrailoğullarına neden verdi? Onlara bu buyrukları yerine getirerek cennete girme hakkını kazanabilmeleri için mi bu buyrukları verdi? Hayır, bu mümkün olamaz. Çünkü Tanrı şöyle der. Eğer buyrukların tümünü yerine getirmezseniz mahkum olursunuz. Adem oğulları Tanrı'nın buyurduğu her konuda Tanrı'ya kusursuz bir şekilde itaat edebilirler mi? Kirli, çamurlu bir su kuyusundan saf, temiz su çekilebilir mi? İmkansız. 10 buyruğun amacı nedir? Kutsal yazılar bu konuda şöyle der. Buyrukların amacı günahı açıklamaktır. Tanrı bu buyrukları bizi yargısından kurtarmak için vermedi. Tanrı bu buyrukları bize verdi çünkü bize suçlu günahkarlar olduğumuzu ve bir kurtarıcıya ihtiyaç duyduğumuzu göstermek istedi. Bu nokta zihninizde açıklığa kavuştu mu? 10 buyruk bir hastanedeki röntgen makinesine benzer. Eğer hastaysam ve bendeki sorunun ne olduğunu bilmiyorsam, doktor büyük olasılıkla bazı röntgenler çekerek beni muayene edecektir. Bir röntgen fotoğrafının amacı nedir? Yalnızca tek bir amacı vardır. İç organlarımda ne gibi bir sorun olduğunu açıklamak. Benzer şekilde Musa'ya emanet edilen kutsal buyruklar da hastanenin röntgen makinesine benzerler. Amaçları yanlış olan şeyi açıklamaktır. Yüreğimde ve canımda mevcut olan günah. 10 buyruk içinde bulunan günahı nasıl açıklayabilir? Bu buyruklar günahımı şu şekilde açıklarlar. Davranışımı Tanrı'nın kutsal yasasıyla kıyasladığım takdirde, düşüncelerimde, sözlerimde ve işlerimde Tanrı'dan ne kadar uzak olduğumu anlayabileceğim. Önce Tanrı'nın yasasına ve sonra kendime baktığım zaman Tanrı'ya ve insana karşı günah işlediğimi ve kutsal bir Tanrı'nın saf ve lekesiz huzuruna kabul edilemeyeceğimi bileceğim. Hastanedeki röntgen makinesi nasıl bir insanın bedenindeki sorunu göstermek için yararlı ise, aynı şekilde 10 buyruk da bir insanın yüreğindeki yanlışı göstermek için yararlıdır. Ve bir röntgen hasta olan kişiyi nasıl iyileştiremezse, aynı şekilde 10 buyruk da günah ile dolu olan yüreğimi iyileştiremez. Günahlı yüreğimin iyileşebilmesi için nasıl büyük doktora, yani Tanrı'ya geri dönmem gerekir? İçimdeki günah nedeniyle beni bekleyen ölüm ve yargıdan beni kurtaracak olan tek plana yalnızca Tanrı sahiptir. Belki biri şöyle diyebilir. Hey dostum, bir dakika bekle. Ben iyi bir insanım. Ben hırsızlık yapan, yalan söyleyen ve zina işleyen diğer insanlar gibi değilim. Eğer bu tür düşüncelere sahipseniz, Tanrı'nın kutsallığını henüz anlamamış olduğunuz ortadadır. Bilmeniz gereken şey şudur. Tanrı, yargı gününde sizi günahlı komşunuz ile karşılaştırmayacaktır. Sizi kutsal ve mükemmel yasası ile karşılaştıracaktır. Ve Tanrı bu yasa hakkında şöyle der. Yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Yakup 2:10. Zina işlemeyeceksin diyen Tanrı aynı zamanda yalan söylemeyeceksin de der. Böylece eğer zina işlemezseniz ama tek bir yalan bile söyleseniz yasayı yine de çiğnemiş olursunuz. Yakup 2:11. Ve cennete yani Tanrı'nın huzuruna giremezsiniz. Çünkü kutsal yazılar şöyle der. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek. Vahiy 21:27. Bizlerin asla kendi çabalarımız aracılığıyla Tanrı'yı hoşnut edemeyeceğimiz kesindir. Tanrı sözü bu konuyu şu sözleriyle duyurur. Hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Yeşaya 64:6. Tanrı, herkesi günahın denetiminde olan günahkarlar olarak yargılar. Doğru kimse yoktur. tek kişi bile yoktur. Hepsi saptı. İyilik eden yok, tek kişi bile. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Romalılar 3, 9, 10, 12, 22, 23. Eğer bizi yargılaması gerekenin önündeki durumumuz buysa, o zaman onun cezasından nasıl kaçabiliriz? Kurtulmak için ne yapmamız gerekir? Umutsuz bir durumda mıyız? Kendi çabalarımızın temelinde umudumuz yoktur. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki, o Adem oğullarını günahın cezasından kurtarmak için bir plan tasarladı. Şimdi Tevrat'ın Mısır'dan Çıkış kitabının 20. bölümünü okumaya devam edelim. Ve Tanrı'nın kutsal yasasının Adem oğullarının üzerlerine getirdiği lanetten onları kurtarmak için sağlamış olduğu yolun ne olduğunu görelim. Tanrı İsraillilere 10 buyruğu verdikten sonra kutsal yazılar şöyle der. Mısır'dan Çıkış 20:18-24. Halk gök gürlemelerini, boru sesi duyup şimşekleri ve dağın başındaki dumanı görünce korkudan titremeye başladı. Musa, Tanrı'nın içinde bulunduğu koyu karanlığa yaklaşırken halk uzakta durdu. Sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillilere de ki, göklerden sizinle konuştuğumu gördünüz. Benim yanım sıra başka ilahlar yapmayacaksınız. Benim için toprak bir sunak yapacaksınız. Yakmalık ve esenlik sunularınızı, davarlarınızı, sığırlarınızı onun üzerinde sunacaksınız. Adımı anımsattığım her yere gelip sizi kutsayacağım. Böylece Musa, Tanrı'nın kendisine buyurduğu her şeyi bir kitap halinde yazdı. Sonra sabah erkenden kalktı ve Tanrı'nın buyurmuş olduğu gibi Sina Dağı'nın eteğinde bir sunak yaptı. Musa, sunağı yapmayı bitirdiği zaman bazı İsrailli gençlere esenlik kurbanları olarak boğalar kesmelerini ve bu boğaların kanlarını leğenlere doldurmalarını ve etlerini sunakta yakmalarını buyurdu. Sonra Musa boğaların kanını aldı ve bu kanları sunağın 10 buyruğu yazmış olduğu kitabın ve tüm halkın üzerine serpti ve şöyle dedi. Rabbin sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur. Mısır'dan Çıkış 24:4-7. Böylece Tanrı'nın buyruğu üzerine harekete geçen Musa'nın bir sunak yaptığını, bazı hayvanları kurban ettiğini ve bu hayvanların kanlarını tüm İsrail halkının üzerine serptiğini görüyoruz. Tüm bu yapılanların amacı neydi? Tanrı, ataları Adem, Habil, Nuh, İbrahim, İshak ve Yakup'a öğretmiş olduğu gerçeği İsraillilere hatırlatmak istedi. Bu gerçek şuydu. Kan dökülmeksizin bağışlama olmaz. İbraniler 9:22. Tanrı'ya yaklaşmak isteyen herkesin ona kusursuz bir kurbanın mükemmelliği içinde yaklaşması gerekiyordu. Tanrı bu hayvan kurbanlarının sunulmasını neden buyurdu? Buyurdu çünkü Tanrı adildir ve onun kutsal yasası günahların en küçüğünün cezasının dahi Tanrı'dan ve onun yüce görkeminden uzak kalmak anlamına gelen ölüm ve sonsuz yargı olduğunu bildirir. Ve İsrailoğulları onun kutsal buyruklarını yerine getiremedikleri için Tanrı'ya kusursuz bir kurban getirmek zorundaydılar. Öyle ki bu masum kurban suçlu olanın yerine geçebilsin. Ancak yine de daha önce öğrenmiş olduğumuz gibi hayvan kurbanlar günahı uzaklaştıramazlar. Hayvan kurbanlar insanın günahını Tanrı kutsal kurtarıcıyı dünyaya gönderinceye kadar yalnızca örtebilirler. Kurtarıcı kendisini günah uğruna gönüllü nihai kurban olarak sunacaktı. Bugün bu kurtarıcının gelmiş olduğunu ve günahlarımızın cezasını ilk ve son kez olarak ödemiş olduğunu bildiğimiz için ne mutlu bizlere. Bu kurtarıcının adını biliyor musunuz? Evet, onun adı İsa'dır. İsa adı Rab kurtarır anlamına gelir. İsa'nın yersel babası yoktu. O gökyüzünden geldi. Tüm Adem soyunda bulunan günahlı doğayı mirası almadı. İsa, 10 buyruğa eksiksiz olarak itaat etti ve Tanrı'nın adil taleplerinin hepsini yerine getirdi. Çünkü o günahsızdı. Ona inanan herkesin günahını ortadan kaldıran bir kurban olarak yaşamını verebilecek özellikteydi. Kurtarıcının mükemmel kurbanını temel alan Tanrı, sizi ve beni doğru ilan edebilir. Çünkü hiç günahı olmayan sizin ve benim günahımın cezası için acı çekti. Sevgili dostlar, bugün öğrendiklerimizin temelinde şu iki çok önemli düşünceyi hatırlayalım. 1. Öncelikle şunu kesin olarak bilmelisiniz ki hiç kimse kendisini 10 buyruğu yerine getirerek kurtaramaz. Bu konu hakkında kutsal yazıların ne söylediğine tekrar kulak verelim. Yasanın gereklerini yapmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Galatyalılar 3:10. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Yakup 2:10. 10 buyruğu yerine getirmeye çalışarak hiç kimse kurtulmayacaktır. Buyrukların amacı günahı açıklamaktır. 2. Aklımızda tutmamız gereken ikinci düşünce, yalnızca Tanrı'nın günahkarları kurtaracak bir plana sahip olduğudur. Kutsal yazıların bu konuda ne söylediğini dinleyelim. Tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. 1. Timoteus 2:5-6. Gerçekten de sadece Tanrı günahkarları kurtaracak bir plana sahiptir.
Ve şimdi dinleyici dostlarımız, sizleri şu iki düşünceyle baş başa bırakıyoruz. 10 buyruğu yerine getirmeye çalışarak hiç kimse kurtulmayacaktır. Ve günahkarları kurtaracak bir plana sahip olan yalnızca Tanrı'dır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün çalıştığımız konular hakkında Tanrı size anlayış versin ve sizi bereketlesin. Çünkü onun sözü şöyle der. Yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Romalılar 3:20.